adımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte yine buluştuk. Sizleri de davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde alerjik egzama olarak da adlandırılan ve özellikle yurt dışında görülme sıklığının daha fazla olduğu ifade edilen atopik dermatiti konuşacağız değerli hocamızla ve hatta özellikle yeni doğan bebeklerde cilt bakımı üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sibel Ersoy Evans hocamız bizlerle birlikte olacak. Ve sonrasında Sihirli Sözcükler köşemiz de sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la Lokman Hekim'den hayata ve sağlığa dair sözleri alacağız. Önce müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Gözlerinden kıpkırmızı damlayan hüzün gürleri, beni pamuka çeviren Bengüsü hüzün gürleri. Cimri davranma belki de gelen son hüzün gürleri. Hamile sevdadır içim senin öksüzün gürleri. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürleri. Ya gel parlasın yıldızın, yan azınla söndürleri. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürleri. Ya gel parlasın yıldızın, yan azınla söndürleri. Ya gel parlasın yıldızın, yan azınla söndürleri. Vefadır benim sıkıntılarımı çeken, ne de ölüm meleğine teslim olup boyun büken. Sen yeryüzü kültüründe tatlı bir muamma iken, uslatan kayurdunmadır icran yüreğimle diken. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürleri. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndürleri. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürleri. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndürleri. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndürleri. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürleri. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndürleri. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürleri. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndür beni. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndür beni. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndür beni.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sibel Ersoy Evans hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba. Bugün atopik dermatiti konuşacağız ama hani bizim biraz daha merak ettiğimiz, özellikle bebeklerde yine bu tür hastalıklar görülüyor mu, ki görülüyor. Bu hastalıkları nasıl önleyebiliriz? Çünkü onlar o kadar pamuk gibi ciltleri var ki insan konduramıyor yeni doğan bebeklere o yarayı, bereyi ya da herhangi bir lekeyi. İsterseniz önce bebeklerle başlayalım, sonrasında da yetişkinlere doğru ilerleyelim.
Özellikle yeni doğan dönemindeki deri bakımından aslında ben biraz bahsetmek istiyorum. Yeni doğan kime diyoruz? Belki onu tariflemek doğru olabilir. Bebek doğduktan sonra 30 günlük olana kadarki süredeki bebeklere yeni doğan diyoruz. Biz halk aslında bunu 40 günlüğe kadar yeni doğan olarak kabul ediliyor. Bu dönem aslında bebeğin adaptasyon dönemi, dış ortama adaptasyon dönemi olduğu için çok çok önemli. Aynı şekilde deri de bazı adaptasyonlardan geçiyor bu dönemde. Bu nedenle de dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var deri bakımı açısından. Bebek doğduğu zaman derisi tamamen oluşmuş olarak doğuyor. Erken doğan bebeklerin derileri tabii ki oluyor. Zamanında doğanlara göre farklı ama doğumun şekli derinin yapısını etkilemiyor. Çünkü aslında yaklaşık 34 haftalıkken, anne karnındayken derinin oluşumu tamamlanıyor. Ama tam erişkin gibi fonksiyonu yok. Sadece daha ince, hücreler arası bağlar daha zayıf. O yüzden çok daha geçirgen bir derisi oluyor yeni doğan bebeklerin. Normal doğumun şöyle bir farkı var aslına bakarsanız. Normal doğum kanalından geçerken deriye bazı iyi bakteriler bulaşıyor. Bu da derinin bakterilerden ve mantarlardan oluşan koruyucu bir örtüsü var. Bakteri örtüsü diyebiliriz buna. Bu örtünün sağlıklı oluşmasına katkıda bulunuyor.
Öyle bir faydası var normal.
Uzun dönem belki daha fazla etkileri de var. Tam net olarak bunları bilmiyoruz. Çok fazla karşılaştırma çalışmalar yok ama bu deri örtüsünün daha doğru oluşmasını sağlaması açısından hani normal doğum tabii ki sezaryen doğuma göre çok daha üstün. Şimdi erişkin döneme benzer demiştim derileri ama daha ince, daha geçirgen ve mekanik travmalara çok daha hassas, çok daha kolay tahriş olan bir deri var karşımızda. Şimdi en çok aslında merak edilen konulardan bir tanesi yeni doğanda banyo nasıl olmalı? Ne zaman yapılmalı? Bizim
hemen korkarız değil mi? Öyle bir elimize dokunmaktan zarar vereceğimiz endişesiyle.
Özellikle tıp camiasında da aslında merak edilen bir konudur bu. Eskiden bebek doğduktan sonraki 2-4 saat içinde hastanede bebekler bir güzel şampuanla, sabunla yıkanırdı biliyorsunuz. Güzelce giydirilir, annesine teslim edilirdi. Ama bu yaklaşımımız artık değişti. Banyonun bebek doğduktan sonra banyonun 24 saat, en az 24 saat geciktirilmesinin bir takım yararlı etkileri olduğuna dair verilerimiz var. Bunu şöyle açıklayabilirim. Aslında bebekler doğduklarında böyle beyaz renkli, kaygan, yağlı bir maddeyle kaplı doğarlar. Buna biz vernix caseosa diyoruz. Bu vernix caseosa derinin bir çeşit örtüsü. Normalde anne karnında bebek sürekli suyun içinde biliyorsunuz, amniyon sıvısının içinde ve deri suya sürekli maruz kaldığında aslında görevini tam olarak yapamaz. Ne olur derimiz suya çok maruz kaldığımızda
ve buruşur değil mi?
Beyazlaşır ve sizin gözle görmediğiniz bir takım mikroskopik değişiklikler de olduğu için çok geçirgenliği artar. İşte vernix caseosa bebek derisini bu anlamda koruyor. Anladım. Suyun içinde sudan zarar görmemesini, amniyon sıvısına zarar görmemesini sağlıyor. Bunun yanı sıra deriyi nemlendiriyor, enfeksiyonlara karşı koruyor. Derinin asit mantosu dediğimiz pH'sını düzenliyor. Deriden su kaybını azaltıyor. Yara iyileşmesini ve deri onarımını kolaylaştırıyor. Yani çok fazla fonksiyonu var. Belki daha bilmediğimiz başka fonksiyonları da var. Yapısı da zaten krem gibidir. İçinde protein, yağ ve su vardır. Şimdi biliyoruz ki bu vernix caseosa bebek için çok önemli. Özellikle doğduktan sonraki dönemde derinin adapte olması için çok önemli bir madde. Ve bunun deriden uzaklaştırılmasını istemiyoruz artık.
Dış dünyaya karşı korumamız kalsın.
Korumamız kalsın. Diyoruz ki bu kendi kendine kurusun, kendi kendine dökülsün. O yüzden şampuanlarla böyle işte sürterek eskiden, çünkü bu madde temizlenmeye çalışılırdı.
Keseydi.
Kese falan, yani bayağı hani o beyaz madde kalmasın diye uğraşılırdı. Ama şimdi tam tersine uğraşıyoruz. Mümkünse yıkama sırasında beyaz maddeye, o vernix kazeozeye zarar vermeden bebeği yıkanmasını öneriyoruz. Bir tanesi bu geciktirilmesinin, hani banyonun 24 saat bebek doğduktan sonraki 24 saatten sonra yapılmasının nedenlerinden biri bu. Bir diğeri de erken dönemde banyo yaptırılan bebeklerin vücut ısılarının düştüğü görüldü ve bunun da bazı sağlık sorunlarına yol açtığı saptandı. O yüzden bebek bu ısı regülasyonunu sağlayana kadar, aslında ki bu da 24 saatten sonra tam olarak gelişebiliyor, ondan sonra yıkamak bu tip sorunları önlemek açısından da
fayda sağlıyor.
Kesinlikle fayda sağlıyor. Şimdiki görüşler bebeğin bir küvette yıkanması, 37 derecelik bir ısıda olacak su. Çok fazla sabun, deterjan, herhangi bir temizleyici kullanmaya gerek yok. Sadece suyla çocuğu batırıp çıkarma şeklinde, hani 5 dakikayı geçmeyecek şekilde yıkanması, sünger falan kullanılmadan yıkanılması öneriliyor ki vernix kazeozaya zarar vermeyelim. Yoksa sadece su ile yıkanması yeterli. Göbek düşmesinin falan banyoya hiçbir etkisi yok.
Evet, gerçekten onu merak soracaktım. Ederler. Hani bir 7 gün bir bekleyelim, hele bir çocuğu yıkamayalım.
Kesinlikle
göbek bağı bir düşsün.
Öyle bir şey. Normalde işte bu hastaneden çıktıktan sonra da bu ilk 30 günde haftada bir iki kez yıkanabilir. Her seferinde bir temizleyici kullanmaya da gerek yok.
Belli
bölgeler
suyla.
Sadece suyla, işte bez bölgesi belki hafif bir sindet dediğimiz sentetik deterjan temizleyicilerle yıkanabilir. Göbeğin düşüp düşmemesinin hiçbir engeli yok. Düşmese de yıkamakta hiçbir sakınca yok. O yüzden göbek bakımı sırasında da aslında ekstra hiçbir şey kullanmaya gerek yok. Bu yanlış bir algı var. İşte antibiyotik sürelim, antiseptik sürelim falan, bir takım yara tozları kullanılıyor, daha kolay kurusun, dökülsün gibi. Bunlara gerçekten gerek
bırakalım
yok.
Bırakalım kendi kendine kurusun.
Temiz olsun, mümkün olduğu kadar kuru tutulsun. Normalde sağlıklı bir göbek düşer. Ama eğer enfeksiyon bulgusu varsa, ne bileyim akıntı varsa, kötü koku varsa, irinli, kanlı bir şeyler oluyorsa, o zaman belki bir doktoru tabii ki göstererek antibiyotikli kremler kullanılabilir.
Peki bu atopik dermatitin bebeklerde görülme durumu nasıl? Hani hemen doğar doğmaz fark ediliyor mu, ya da kaç günde başlıyor fark edilme süreci?
Atopik dermatit 2 aylıktan sonra karşımıza çıkan bir durum. Yeni doğan döneminde atopik dermatit görmeyi beklemeyiz biz. Bu kadar erken başlangıçlı atopik dermatitlerin zemininde bir immün yetmezlik, bağışıklık sistem hastalıkları yatar. Onları araştırırız. Normalde beklemiyoruz. 2 aylıktan sonra görülüyor. Atopik dermatit aslında tam bir alerjik egzama değil. Kronik, tekrarlayıcı, kaşıntılı bir egzama, evet, ama alerjiye bağlı ortaya çıkmıyor. Sadece bu hastalıklarda, yani atopik dermatitte alerji sıklığı biraz artmış.
O zaman detaya geçmeden önce şu atopik dermatit nedir? Onu bir öğrenelim tam olarak. Sonrasında yine nasıl görüldüğünden bahsedelim.
Tamam. Şimdi atopik dermatit çocukluk çağında, daha doğrusu infantil dönem dediğimiz, yani 2 aylıktan itibaren görülen, erken çocukluk dönemine kadar tekrar edip kronik bir seyir gösteren bir çeşit egzama. Tam nedenine dair bir tek şey söyleyemem size. Pek çok nedeni var. Genetik bir yatkınlık söz konusu. Ne gibi? Mesela annede eğer astım, alerji, babada da varsa mesela bunlar. Atopik dermatit varsa, bu çocuklarda atopik dermatit geçme riski 7-8 kat artıyor. Neredeyse artıyor. Genetik bir yatkınlık oluyor. Bunun yanı sıra deride bir bariyer fonksiyon problemi var. Deride nemlendirme faktörü dediğimiz, derinin en dış tabakasında bir faktör var. Bu atopik dermatit çocuklarda eksik. Ve bu nedenle deri kurumaya yatkın, görevini tam olarak yapamıyor. Geçirgenliği artmış, dışarıdan, çevreden geçmemesi gereken iritanlar, alerjenler kolaylıkla içeri geçebiliyor. Buna ek olarak da bağışıklık sisteminin rotası şaşırmış biraz. Doğru çalışmıyor, doğru yanıt veremiyor. Bu üçü birlikte işte atopik dermatit dediğimiz tabloyu oluşturuyor. Bu çocuklarda Alerjik hastalıklara, diğer hastalıklara, astım, gıda alerjisi, alerjik işte nezle ya da saman nezlesi, göz nezlesi dediğimiz hastalıklara yatkınlık var. Mutlaka almak zorunda değil. Ama hani çocuğun bir gıda alerjisi yapmıyor bu egzamayı. Hiçbir alerjisi olmayanda da bu egzamayı görüyoruz. Alerji yapan şeyleri uzaklaştırsanız da egzama otomatik olarak devam ediyor. Kendi kendine geçen, duran, 4-6 yaş aralığında kendi kendine geçen, duran bir durum. Çünkü vücut o nemlendirme faktörünü yavaş yavaş bir şekilde yerine koyarak derinin en dış tabakasındaki o bariyer duvarını oluşturmayı başarıyor. Nasıl görünür, nasıl başlar? Erken bebeklik döneminde yanaklarda kızarıklık, kuruluk, bazen sulantı, akıntı şeklinde başlıyor. En sık karşımıza bu şekilde geçer. Çeneye de yayılabilir. Tipik olarak ağız çevresi tutulmaz. Önemli özelliğinden bir tanesidir. Daha sonra işte kolların dışları, boyun, gövde ön ve arka yüz, bacakların dış kısımlarında yine benzer. Kaşıntılık, kızarık, kuru, bazen sulantılı döküntüler ortaya çıkar. Bez bölgesi tutulmaz. Yani orası da nemli bir bölge olduğu için bez bölgesinde mesela atopik dermatiti görmeyi beklemeyiz. 1 yaşına kadar bu şekilde devam eder. 1 yaşından sonra yanaklar iyileşir. Ve bu sefer döküntüler kıvrımlara yönelir. Yani diz dirsek iç kısımlarda, yine boyunda, kulak arkalarında döküntü görmeye başlarız. Yani tamamıyla senaryo değişiyor. Dışarıdan içeriye geçiyor bu sefer döküntü.
İlginç. Çok ilginç. O bebeklik zamanındaki o döküntüler görüldüğünde hemen müdahale edilebiliyor mu?
Tabii.
Yoksa
tabii.
Onun geçmesi kendiliğinden mi sağlanıyor? Hayır, bekleniyor mu?
Yani şöyle, geçmesini çok beklemek istemiyoruz. Çünkü bu çok kaşıntılı bir durum. Aile için, çocuk için gerçekten psikososyal anlamda çok ciddi sıkıntı yaratan bir durum. Çocuğun uyku sorunu olmasına, dikkat eksikliği olmasına
ona
sebep
bile
olabiliyor.
Sebep oluyor.
Evet, yani kaşınan çocuk irite çocuk haline geliyor. Çok kolay ağlıyor, hiçbir şey. Evet, psikolojisi bozuluyor. O yüzden biz tedavi mutlaka öneriyoruz tabii ki. Tedavimizde de önce bunu artıran faktörlerden uzaklaştırmalarını istiyoruz. Atopik dermatiti alevlendiren bir takım faktörler
Nelerdir
var.
Nelerdir onlar?
Deriyi kurutan şeylerden bir kere uzak durmak lazım. Mesela klor, su, deterjan, sabun. Bunlar deri kuruluğunu daha da artırır ve egzamayı daha da alevlendirir. Bunun dışında yünlü giysilerden kaçınmak gerekir. Kaşıntıyı artıracağı için, art alerji yapabileceği için. Çamaşır yıkaması sırasında mesela çamaşırlarda kalıntı bırakmayacak deterjanları mesela tercih edilmeli. O yüzden hani çok kullanılan granül sabunlar var ama ben onların 60 derecenin altında erimediğini ve hani mutlaka kıyafetlerde kalıntı bıraktığını düşünüyorum. O yüzden de bebek kıyafetlerini de biliyorsunuz 60-70'te çok yıkamıyoruz. Genelde 30-40 derecede Tabii. yıkıyoruz. Kolay, daha kolay eriyen ve kalıntı bırakmayan deterjanlar. Mesela sıvı deterjan, kokusuz ama.
Mümkünse. Onu soracaktım. Bazen böyle aman daha güzel olsun, aman güzel koksun diye içine bir de yumuşatıcılar, kokulu sabunlar da ekliyor anneler.
Aynen. Oraya gelecektim işte, kokusuz olmalı ve kesinlikle yumuşatıcı kullanılmamalı. Mutlaka ekstra bir durulama daha yapılmalı. Kıyafetler her ne olursa olsun, sıvı deterjanla bile yıkansa ona dikkat etmek lazım. Titiz olmamak gerekiyor. Aşırı hijyen iyi değil.
Aa, evet, bu önemli bir nokta.
Çok önemli bir nokta. Ben hatta şöyle diyorum, evinizden çamaşır suyunu çıkartın lütfen diyorum atopik dermatiti olan hastalara. Şimdi atopik dermatit gelişmiş ülkelerde daha çok görülüyor. Yani her 10 çocuktan birinde var mesela Amerika'da.
Evet,
o kadar yaygın.
Bizim de bilgimiz hani yurt dışında görülme sıklığının daha arttığı yönünde. Ki biz de hani yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik daha çok yayınlar yaptığımız için o tarafı biraz daha önemsiyoruz işin açıkçası. Evet. Bunun sebebi ne acaba?
Bunun sebebi de işte hijyen teorisiyle açıklamaya çalışıyorlar bunu. Gelişmiş ülkelerde hani hijyene daha çok dikkat ediliyor. Hijyen, daha önce biraz önce bahsettim, derin üzerinde bir mikroplardan oluşan örtü var demiştim. Derinin sağlıklı çalışması için çok gereken, derinin bağışıklık sisteminin iyi çalışması için gerekli bir örtü. Mikrobiyom diyoruz biz buna. Bu örtüde delikler açıyor. Deterjan, sabun, çamaşır suyu. İyi bakterileri öldürüyoruz böylece biz. İyi bakteriler öldüğü zaman o delikleri kötü bakteriler dolduruyor. Örtüdeki delikleri.
Evet. O zaman yol açıyor o zaman.
Aynen. O zaman da bağışıklık sistemi buna karşı bir reaksiyon veriyor. Ve egzama alevleniyor. ya da egzamayı tetikleyebiliyor. Kesinlikle çamaşır suyu ya da çok kokan temizlik malzemelerinin atopik dermatitte olan bir evde kullanılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Koku da yine kaçınılması gereken bir şey atopik dermatitli çocuklarda. O yüzden hani mesela eve girdiğinizde mis gibi kokar ya böyle, evet, temizlik yaptıktan sonra.
O yüzey temizleyiciler.
Onu istemiyoruz. Onu istemiyoruz. Diyorum ki ben hani sirkeli suyla temizleyebilirsiniz. Arap sabunu kullanabilirsiniz. Kokuyu alıyorsanız havada koku partikülleri var. Onlar minicik, görülmez ama atopik dermatit derisinden geçer o deliklerden. O yüzden bunu istemiyoruz.
Nasıl? Çünkü zedelenmiş deri.
Zaten dıştan normal görünse bile, evet, mikroskopik anlamda olarak iyi çalışmıyor aslında bakarsanız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hijyenle ilgili şöyle bir şey var. Çok ilginç. Geçen bir çalışma yapıldı Amerika'da. Emziği düşen bebekleri ağzına sokup veren annelerle, annelerin bebekleriyle İşte yıkayıp veren annelerin bebeklerini karşılaştırmışlar alerji riski açısından. Ve bariz olarak yıkayan annelerin bebeklerinde alerji riskinin artmış, diğer gruba göre arttığını bulmuşlar. Yani bu vücudumuzda milyonlarca bakteri var, mantar var, pek çok böyle hani parçamız aslında onlarla yaşıyoruz. Ve bunların artık bize faydalı olduğunu farkındayız. Hem gastrointestinal sistemde, hani mide bağırsak sisteminde bu örtünün tam oluşması gerekiyor. Ki bu da çocuk her şeyi ağzına sokarak aslında bu örtüyü oluşturuyor. Hani böyle bir refleksleri de vardır biliyorsunuz. İlk iki yılda her şeyi ağzına sokar çocuklar.
Evet, öyle tanımaya çalışır
çünkü. Öyle tanımaya çalışır ama sadece ondan olmadığını biliyoruz. Böylece bakteri örtüsünü oluşturuyor midesi.
Anneanneler, babaanneler hep hani derler ya annelere öğüt verirken bir şey düştüğünde aman hani çok fazla titizlenme kızım, ne olacak, bir şey olmaz, biraz vücudu bağışıklığı artsın, kazansın. Demek ki gerçekten onların dedikleri doğruymuş.
Eskilerin dediklerine birer birer geliyoruz aslında bakarsanız. Sadece hani kanıtlarımız olduğu için, bilimsel verilerimiz olduğu için daha çok arkasında durabiliyoruz bu söylediğimiz şeylerin. Hani öbür türlü kulaktan duyma bilgiler olduğu için hani çok itibar edemiyorduk. Ama şimdi verilerimiz giderek
sağlamlaşmaya başladı.
Biliyoruz ki kirlenmek güzeldir. Ama tabii hani çocukları da pis bırakın işte.
Onu demek istemiyorum, asla.
Yanlış anlaşılmasın, işte ağzına her şeyi soktun.
Yerden aldıklarını yesinler değil demek
istemiyorum ama çok aşırı titizlenmek iyi değil. Çok titiz olan annelerin çocuklarında mesela bazı bakteriyel enfeksiyonları daha çok görüyoruz. Evet. Çok ilginç
alışık
olarak.
Alışık değil çünkü artık onun vücudu. Bağışıklık kazanmış durumda değil.
Bir yaşından sonra kıvrımlarda daha çok yerleştiğini söylemiştim. El egzaması, ayak egzaması şeklinde olabiliyor. Dudaklarda yine egzama görülebiliyor. Ya da meme başlarında egzamalar şeklinde kendi devam edebiliyor. Ve 4-6 yaş aralığında normalde azalarak kayboluyor büyük çoğunluğunda. Ama bazı çocuklarda erişkin döneme kadar maalesef uzayabiliyor.
Bu erişkin yaşımız 18'leri mi buluyor? Belki daha fazla.
Erişkin yaşımız ergenlikten sonra, adolesan dediğimiz ergenlikten sonra devam etmesi ve bütün hayatı boyunca da sürmesi.
Peki o tür durumlarda ne yapacaklar? Nasıl bir yardım alabilirler tedavi anlamında?
Tabii aynı benzer şekilde tedavi ediyoruz onları da. Şimdi bu bebeklik döneminde kortizonlu kremlerle tedavi ediyoruz. Ben ona değinmek istiyorum kısaca.
Lütfen.
Çünkü bir ailelerde kortizon fobisi var. İşte kortizon çocuğumuza zarar verir, iç organlarına zarar verebilir, büyümesini durdurur gibi kaygılar, yargılar var. 50 yılı aşkındır kullanıyoruz. Bu ilaçları biz en eski bildiğimiz ilaçlar. Yan etki profilini çok iyi biliyoruz. Çok uzun süreli kullanan bebeklerde bile kana karışıp da iç organa zarar verdiğine dair hiçbir veri yok. Uzun dönem etkilerini biliyoruz. O yüzden rahat olabilirler. Tabii ki doktorun önerdiği şekilde kullanmak kaydıyla, ara vererek, sürekli değil. Mesela işte 2 hafta kullanıp sonra 1 hafta ara verip sonra tekrar belki başlayarak. Çünkü bu egzama gidip gelecek. Buna hazırlıklı olmak lazım.
Bu artık hani vücudunu sürekli yaptığı bir şey değil mi?
Sürekli, yani 4 yaşına kadar mesela olacak. Ama ergenlikten sonrası işte
biraz daha yavaş,
onun ucunu göremiyoruz ne zamana kadar devam edeceğini. O yüzden kortizonu kremleri dediğim gibi doğru güçte ama ve doktorun önerdiği şekilde rahatlıkla kullanabilirler. Kullanmaları da gerekiyor çünkü çocuğun psikolojisi açısından kaşınmaması şart. Önemli. Evet. Bir de nemlendiricisiz atopik dermatit tedavi edemiyoruz. Duvarda küçük delikler var demiştim bariyerde. O delikleri mutlaka nemlendiriciyle tıkamamız lazım. Günde en az 2-3 kere vücudu kokusuz, katkısız bir nemlendirici, atopik ciltler için uygun bir nemlendiriciyle nemlendirmek, banyo sonrası bu nemlendiriciyi tekrarlamak. En önemli şey, istediğiniz tedaviyi verin, nemlendiriciniz eksikse atopik dermatit tedavisi eksik kalıyor. Yıkanırken de asla sabun kullanmayacaklar, kokulu herhangi bir şey kullanmayacaklar. Atopik ciltler için uygun yine pH'si dengeli, sentetik deterjan dediğimiz sindet formunda temizleyicilerle en azından ilk iki yıl böyle kullanmaları kesinlikle gerekiyor. Ve bir şey daha var, çok iyi nemlenen bebeklerde ileride astım, işte alerjik nezle, göz nezlesi gibi alerjik hastalık riskinin de çok çok azaldığı gösterildi çalışmalarda. Yani ne kadar iyi nemlendirirseniz, çünkü deriden giriyor alerjenler, ne kadar iyi tıkarsak o delikleri biz nemlendiricilerle o kadar iyi. Sadece egzama dönemlerinde, egzamalı olan bölgelerde nemlendiriciler biraz yanma gibi şeyler yapabilir. Oralara belki daha çok saf katı vazelin uygulanabilir. De o bölgeler atlanabilir. Oralar kortizonla iyileştirildikten sonra nemlendirici sürülebilir. Kortizon kullanamadığımız hastalarda ya da çok uzun süre kortizonsuz kalamıyorsa hasta, hani ara veremiyorsa, o zaman işte pimekrolimus, takrolimus dediğimiz bir takım kremler var. Onları uzun süreli verebiliyoruz. Bundan fayda görmeyenlerde de ağızdan maalesef tedaviler gündeme geliyor. İlaç tedavisi. Ki bunlarda da genelde altta yatan bazı gıda alerjileri oluyor. Yani çok şiddetli atopik dermatit varsa bir çocukta muhtemelen bir şeye, hani gıda alerjisi bir şeye eşlik ediyordur.
O zaman o gıdayı engellediğimiz zaman aslında biraz hafifleyecek değil mi?
Alerjiye yönlendiriyoruz. O alerjenle teması engellesek bile ama egzama devam eder. Ama alerjen egzamayı alevlendirir.
Anladım.
O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler
Rica
için.
Rica ediyorum.
Sağlıklı bebekler yetiştirmek tabii ki hepimizin en büyük arzusu. Sağlıklı bebekler, sağlıklı bireyler ve sonra sağlıklı bir nesil. Verdiğiniz bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Eksik olmayın.
Rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sibel Ersoy Evans hocamız bizimle birlikteydi. Özellikle öncelikle yeni doğan bebeklerde cilt bakımı üzerine ve daha sonrasında atopik dermatit konusu üzerinde detaylı bilgiler aldık kendilerinden. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında sizlerleyiz.
Sevdalıyız biz, sevdalıyız, toprağa taşa sevdalıyız, sevdalıyız biz, sevdalıyız, ana kardeşa sevdalıyız. Edirne'den Ardahan'a, Sivas'taki mızrabına, Erzurum'da dadaşıma sevdalıyız. Nakış nakış İzmir'ime, Sparta'nın güllerine, Efe'lerin zeybeğine sevdalıyız. Sevdalıyız be kardeşim biz. Hey! Anadolu benim ilim, Hakk'a doğru gider yolum, duysun bunu sağım solum, sevdalıyız sevdalıyız. Anadolu benim ilim, Hakk'a doğru gider yolum, duysun bunu sağım solum, sevdalıyız sevdalıyız. Sevdalıyız biz, sevdalıyız, toprağa taşa sevdalıyız, sevdalıyız biz, sevdalıyız, ana kardeşa sevdalıyız. Konya'sında Mevlana var, Bursa'sında evliyalar, dolaşmalı diyar diyar sevdalıyız.
sevdalıyız.
Sevdalıyız be kardeşim hey. Anadolu benim ilim, Hakk'a doğru gider yolum. Duysun bunu sağım solum, sevdalıyız sevdalıyız. Anadolu benim ilim, Hakk'a doğru gider yolum. Duysun bunu sağım solum, sevdalıyız sevdalıyız. Anadolu benim ilim, Hakk'a doğru gider yolum. Duysun bunu sağım solum, sevdalıyız sevdalıyız.
Sihirli sözcükler. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Hayatı ve kişiliği ve fikirleriyle bugün Lokman Hekim'i konuşacağız. Sağlıkla ilgili iksir gibi mucizevi ilaçları var. Hı-hı. Lokman Hekim'in gerçekten var mı böyle örneğin hayatın iksirini bulduğu gibi söylentiler
evet, var.
Bu gerçek mi?
Gerçek mi tabii bilemiyoruz ama şöyle bir iddia var. Lokman Hekim 3 tane su diye söylüyor kendine atfedilen sözlerde. Su bulduğu rivayeti var gelenekte Lokman Hekim'in. Bu 3 su ayağa, karna ve başa dökülüyor ve ölüyü canlandıracak kadar etkili iksirler. Rivayet odur ki kendi vefat edeceğini hissedince öğrencilerine demiş ki kendine özel bir kap yaptırdığı söyleniyor. Beni buraya yatırın, ayağıma, karnıma ve başıma şu 3 suyu sırayla dökün. Öldükten sonra önce ayağına sonra karnına dökmüşler ve Lokman Hekim canlanmaya başlarken yardımcıları o kadar heyecanlanmış ki başına dökecekleri suyu dökerken elleri titremiş ve şişe yere
kırılmış.
Düşüp kırılmış. Dolayısıyla Lokman Hekim vefat etmiş ve sırrı da kendiyle birlikte gitmiş denir. Bu tabii geleneksel ve daha çok masalsı bir anlatım. Lokman Hekim'in hatta hekimlerin var olduğu kesin.
Fakat, bir Lokman Hekim yok mu?
Doğrusu tartışmalı. Bu konuda Ali Haydar Bayat'ın Profesör Doktor Ege Üniversitesi'nden Tıp Fakültesinden Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'ndan bir hocamız kendisi. Bu alanda Lokman Hekim anlatıları üzerine bir çalışması var, bir kitabı var. Oraya baktıklarında dinleyicilerimiz eğer merak ederlerse çok daha ayrıntılı bir bilgi bulabileceklerdir. Görüyoruz ki oradan aslında Lokman Hekim'in kim olduğu çok tartışmalı. Her kültür, Orta Doğu'dan bahsediyoruz aslında kabaca, kendine ait bir Lokman Hekim hikayesi, efsanesi oluşturmuş durumda. Ama rivayetler arasında Hazreti Eyüp'le akraba olduğuna dair bir rivayet çok güçlü. Dolayısıyla aslında bilinmez bir geçmişten bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kendisinin isminin geçmiş olması dolayısıyla şifa veren anlamında İslam kültüründe çok değer verilen biri. Ama benzer karakterize özelliklere sahip Yunan kültüründe de var. Romalılarda da var. Benzer bir hekim, şifacı hekim diyebileceğimiz bir karakterin adı bizde Lokman Hekim. Hı hı. Kimilerine göre Arap Yarımadası'ndan siyahi bir kişidir. Hatta kendisine sen bu kadar siyahsın, nasıl bu kadar güzel sözler senden dökülüyor diyenler olmuş. Bu tür rivayetler var. Anadolu kültüründe daha Horasanlı, daha Kafkasya'dan gelen bir kişi olduğuna dair rivayetler var. Rivayetler çeşitli ama uzun yüzyıllar boyunca Lokman Hekim'in tabibin tabibe tavsiyesi ya da tabibin hastaya tavsiyesi niteliğinde bir takım kitaplarda adı geçiyor. Kiminde kendi yazmış gibi, kiminde yardımcıları yazmış gibi, kiminde bir anlatıcı ben şahidimdir ki Lokman Hekim şöyle şöyle demiştir falan gibi ifadelerle geçiyor. Çok tavsiyesi var. Ve tavsiyelerinin bir kısmı bugünkü tıbba daha yakın dediğimiz gibi ama bazıları kaynağı çok belirlenemeyen, daha böyle şifa sözcüğüyle daha iyi karşılanabilinecek sıra dışı bir takım ilhamlarla yürütülen sağlıklandırma yöntemleri. Hikmetli sözleri ahlaka dair, günlük hayata dair, medeniyete dair sözleriyle de çok yer bulmuş kültürde Lokman Hekim'in. Birkaç tanesinden bahsedeyim hemen dinleyicilerimiz için. Örneğin kendisi gibi tabii şöyle birkaç yüzyıl öncesine gittiğimizde en az bu metinlerin oluşturulduğu tarihler, ki Lokman Hekim daha da eskiden bahsediyoruz demektir. Kendisi gibi hekimlik yapacak olanlara tavsiyeleri var Lokman Hekim'in. Bir tanesi şöyle: çok gezeceksin. O yüzden at binmeyi, ok kullanmayı ve uzun yolculukta kendini rahat ettirme yollarını öğren diye başlıyor tavsiyesi. Gezerek çalışacak çünkü hekim. Yolculuğunda bindiğin hayvandan emin ol. Durak yerinde yükünü üzerinden çabuk al hayvanın ve kendi karnını doyurmadan önce onun yemini ver. Bağladığın yerden emin ol. Tıpkı her yolcuya söylenebilecek şeyler, ama hangi koşullarda hekimlik yapıldığına dair iyi bir ipucudur. Konağa yaklaşınca, yani konaklayacağın yere yaklaşınca, atından in ve yürü. Oraya kadar, konağın önüne kadar atınla gitme.
Aslında şimdiye sanki direkt diyor ki bize, hani gideceğin bir yere otobüsten bir durak önce in de gideceğin yere bir durak kadar yürü der ya genelde bu konuya önem verenler.
Sonra kendi işlerinden önce atını güvenli bir yere bağla. Sakın gecenin ilk saatlerinde yola çıkma. Yani hava karardıktan sonra yola çıkma ilk saatlerde. Gecenin sonlarında da konakla. Dolayısıyla gecenin yarısından sonuna kadar yürüyebilirsin. Yani el ayak çekilince ve insanlar artık ortalıkta değilken gece yolculuk yapacaksan, gece başladıktan birkaç saat sonrasına kadar kendine zaman tanı demiş hekime. Burası da dönemin yaşayışı açısından iyi bir ipucudur diye paylaşmak isterim. Kılıcın, ayakkabın, sarığın, elbisen, su kabın, iğne ve ipliğin, ayakkabı, dikiş malzemen yanında olsun. Kendine ve yanındakilere yetecek kadar ilaç al, arkadaşlarına, Allah'a asi olmak dışında her hususta uy, yol arkadaşlarına vefalı ol demiş. Bunlar hekimlik yapacak. Dolayısıyla köy köy, kasaba kasaba, neyse artık uzun mesafeleri atla ya da yürüyerek gidecek olan hekime tavsiyeleri. Ama tabii sağlıkla ilgili olarak da günlük hayata dair tavsiyeleri çok fazla. Mesela ilginçtir yine. Hamam yaptıktan sonra, yani yıkandıktan sonra uyuyun diye bir tavsiyesi var. Hemen arkasından banyodan sonra yola çıkmayın ya da işte hareket etmeyin. Velev ki bir dakika olsa bile yatarak dinlenin diyor. Hasta olmadan önce hekim çağır. Hekime hasta olmadan önce hürmet et. Hastalandıktan sonra hekim aramak zorunda kalma. Sağlıklıyken ve her şey yolundayken senin bir hekimin olsun demiş, ki bu da iyi bir tavsiye. Koruyucu hekimlik.
Evet.
Bugün tıp, sosyolojide tıp alanında çalışan herkesin söylediği gibi, devlet ekonomisinde bile kolaylığı sağlayan şey hastalığı tedavi etmekten çok hastalığı geçersizleştirecek koruyucu hekimliğe yatırım yapmak.
Hasta olmadan önceki.
Kesinlikle aşama. Lokman Hekim de zaten onu söylemiş. Miden dolunca tefekkür uyur. Yani fikren tefekkür etmek istiyorsan mideni doldurmamalısın. Tefekkür etmen gereken bir işin varsa, ki bu sufizmdeki tefekkürlük gibi, tefekkür etmek gibi bir şey de olabilir. Hayata dair bir şeyi çözmek üzere bir tefekkür de olabilir, ikisini ayırmamış. Diyor ki tefekkür etmen gereken bir şey varsa mideni bir süre boş bırak. Tokken doğru düşünceler, doğru fikirler insanın aklına gelmez. Hikmet ölür ve uzuvlar ibadetten uzaklaşır mide çok doluyken. Beden tembelleşir. O yüzden gönül rikkati zail olur, yani kaybolur. O yüzden zaman zaman kendini gün içinde aç bırakarak, mideyi daha doğrusu boş bırakarak aklın ilerlemesini sağla. Asla yapmaman gereken bir şey, ki bu böyle biraz fıkra gibi, karşılıklı konuşma gibi veriliyor bazıları. Asla yapmaman gereken şey, birisi sormuş, miden tok iken yemek yeme. Zira tok iken yiyeceğin şeyi bir köpeğe atman senin için daha hayırlıdır. Hiç olmazsa aç bir canı doyurduğun için hayır kazanmış olursun, hayır etmiş olursun. Sakın miden tokken ikinci bir şeyi yeme. Buna ısrar edenlerle de arkadaş olma demiş hatta.
Bayramlarda geldi şimdi aklıma.
Evet, biz Allah aşkına bir tadına bak şeklinde biraz daha uzatıyoruz ama Lokman Hekim bu tür arkadaşlıkların insanın gönlünü hoş etmediğini söylüyor. Zaten bir takım tavsiyeleri de var, gönlünü hoş edenlerle birlikte olduğu. Şalgamla ilgili epeyce bir farklı kaynakta tavsiyesi var. Herhalde o dönem belki Anadolu'da ve çevresinde diyelim çok üretilen bir sebze de olabilir. O dönemde bildiğiniz üzere bugün tükettiğimiz pek çok sebze ve meyve yok. Lokman Hekim şalgamı hararetle ve büyük bir gayretle tavsiye ediyor. Diyor ki senede bir defa yemeli. Hatta o da olmazsa, yani eğer yiyemiyorsan tarlasından geçmeli diye bir tavsiyesi var. Şalgamı o kadar övmüş. Bilmem, bugünlerde çok tüketilen bir şey değildir. Yine mesela kışın toprak altındaki sebzeleri, yazın ve ilkbaharda toprak üstündekileri yemeyi tavsiye ediyor ki son derece sağlıklı. Evet, bugün de evet, tavsiye evet. edilen şeyler arasında. Yatağında uyurken horoz öterse senin yolun kapanmış olur diyor. Yatağında uyurken seher vaktinde öteyen horozdan sakın daha aciz olma demiş. Yani
ondan önce uyan.
Evet, horozdan önce uyan. Horoz öterken ayakta durmalısın, yatağında olmamalısın diyor. Çok erken kalkmayı tavsiye ediyor. Yani gün doğarken.
Evet.
Yemekten sonra muhakkak yürümeyi tavsiye etmiş. Bir arşın bile olsa, yani çevirirsek aşağı yukarı bir metre bile olsa adım atmalısın. Sakın sofradan doğrudan yatağa geçme, ya da yer sofrasında olduğunu düşünürseniz sofradan kalkmadan uykuya geçme gibi bir tavsiyesi var. Mutlaka ayağa kalk ve birkaç adım at. Bir yerde hastaya ne yedirelim, hastanın iyileşmesi için ne yedirelim diye sormuşlar. O da şöyle bir cevap vermiş. Hastaya özenli bakılmalıdır artık neye şahit olduysa. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin demiş.
Bu gerçekten çok kıymetli bir öğütmüş.
Buna benzer öğütleri çok var. Özellikle ahlakla ve hikmetle ilgili sözleri çok var. Kalbin katı olduğu halde sana hürmet etmesi için kendini Allah'tan korkar gibi göstermeye çalışma. Allah'a samimi ol diyor. Bu da çok ilginç. Yani bir cezadan korkmakla kendine sahteleşme, samimi ol, neysen o şekilde görünmekten çekinme, samimi bir sevgiyle yaklaş. Olmayacak şeyi olur sanma ve bunun için olur sanarak gün geçirme. Yani gün içerisinde endişelenmek, vesvesenin çok zararlı olduğunu söylemiş. Sakın cahille samimi olma, o yaptıklarını senin de tasvip ettiğini düşünmesin diyor. Yani bizde de vardır Anadolu'da, hani cahille sohbeti kesmek bizim ozanlarımızda da var ama asıl mesele Lokman Hekim'e göre kendi yaptıklarını senin de tasvip ettiğini düşünmesin. Bunların bir kısmı biraz önce de söylediğim gibi hekimlere de tavsiyeler. Dolayısıyla bir hekimin bugün de doktorların saygınlığı yüksektir toplumda. Bir hekimin her toplumda her zaman saygınlığı yüksek. Özellikle o zamanlar hekimler aynı zamanda biraz kadı gibiler. Hukuken de bilgili oluyorlar. Dolayısıyla o hukuk bilgisi aynı zamanda kişinin toplumun genel geçerli görüşünün üstünde olduğu hissini çok desteklediği için hekimlerin kiminle arkadaşlık ettiği de önemli. O yüzden cahillerle sohbet edip oturmak bir hekime asla tavsiye yakışmaz. Edilmemiş. sende olmayan bir fazilet ile halk seni methederse, tevazu göster, sakın mağrur olma demiş. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi, çünkü hekimlere büyük bir iltifat var. Ola ki sende şifalandırdığın için sende olmayan bir şifaya dair de bir iltifat gelebilir. Sakın mağrur olma, alçak gönüllülüğünü açıkça göster diye bir tavsiyesi var. Hasetçilerin üç alameti vardır, bunlara uyanık ol demiş Lokman Hekim. Dostum dediğinin arkasından konuşur. Hatta diyor ki çekiştirir. Ama yine de yüzüne karşı güler yüz gösterir. Dostum dediği belaya uğrarsa sevinir. Eğer buna şahitsen bu kişi hasetçidir. Yolunun sana dönmesine müsaade etme diyor. Yani bıraktım dostluğu, böyle birinin böyle biriyle yolunun kesişmesine bile müsaade etme. Net bir biçimde. Günlük hayat için de medeniyet için de önerileri var. Hemen söyleyelim açık yüreklilikle, kadınlar konusunda Lokman Hekim'in hep bir soru işareti olmuş. Diyor ki kadınlar evinde eşinle sohbet ederken hep aklında bulundurmalısın. Kadın sözüyle senin aklını çelebilir. O yüzden çok güvenme. Hani. Bizim de bugün dil bilimde sıklıkla konuştuğumuz, teorilerini konuştuğumuz, yararlandığımız şeylerden biridir. Hep söylüyoruz, kadınların beyninde dil merkezi erkeklere göre daha gelişkin, daha hızlı dil öğreniyorlar. Lokman Hekim de bunu keşfetmiş aslında. Bir erkeğin, bir kadının ustaca bir şeyi ima ederek, ikna ederek dile getirebileceğini ve erkeğin bu konuda donanımlı olmadığını söylüyor. Hatta diyor ki işinle ilgili şeyleri, sırları evinde konuşma, işinin sırrını evde paylaşma, karının sözlerine kapılma diye açıkça tavsiyesi var. Yine günlük hayat ve medeniyetle ilgili hemen eşlerden devam edeyim. Çok eşliliğin tabii çok olduğu bir dönemde yaşıyor Lokman Hekim. Diyor ki hevesin olabilir, seni cezbedebilir ama karından başkasıyla evlenme. Çocuklarına üzüntü bırakırsın ve ilelebet mahzun evlatların olur. Bugün çok eşliliğin yaygın olduğu ülkelerde eşlerin mahzunluğundan bahsetmemiş Lokman Hekim.
Çocuklardan bahsetmiş.
İlelebet mahzun evlatların olur bence, evet. Çok açıklamış durumu. Evet. Hiç tavsiye etmiyor. İlişkilerinde dengeli olmayı çok tavsiye etmiş insanlara ama özellikle servet konusunda söylediği bir şey var. Diyor ki başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme. Senin malın infak edip kendin için takdim ettiğindir. Başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Yani bir başkasının zenginliği için kendi kazancından, kendine yetecek olan maldan ya da gelirden vazgeçme kesinlikle. İyilik ancak kendine de bir şeyler yapabildiğinde yapabileceğin bir şeydir. Yani ben bu kadar fedakarane yürümemeliyim hayatta. Yine söylediği şeylerden biri, kendini korumalısın, kendini küçük düşürmemek kaydıyla herkese karşı nazik davran. Ama kendini de konumlandır, çünkü bir hekim olarak da konumlandırmalısın, herkese de tavsiyesi bu. Bu ilginçtir, sıkı dost olmak istediğin insanla önce kavga et ve ona kötü bir söz söyle. Eğer o sana yumuşaklıkla cevap verir, seni kırmamaya çalışırsa, o insanın dostluğu dünyada az bulunur, onunla hemen dost olabilirsin. Ama sözlerine hemen kötülükle karşılık verirse o insandan kaç. O insan er geç senin için bir akrebe dönüşecektir.
Gerçekten inanılmaz cümleler, hani sanki böyle birebir günümüze,
evet. Birilerine, tavsiyesi alınabilir,
evet, birilerine bir şey anlatmak, öğüt vermek, çocukları olur, hani orada hekimlere diye dile getirmiş ama yalnız hekimlere değil, tüm insanlığa aslında çok önemli cümleler de diye bırakmış.
Zamansız cümleler. Ali Haydar Bayat'a, Profesör Doktor'a teşekkür edelim buradan. Ali hocamız gerçekten güzel bir çalışma yapmış.
Çok teşekkür ediyoruz size de bu önemli katkıları, dinleyicilerimizle buluşma fırsatı verdiğiniz için. Çünkü hani Lokman Hekim'in adını evet herkes duyar ama bu kadar kıymetli öğütleri olduğunu ben açıkçası bilmediğim noktalar çok fazla oldu. Ve bunları öğrenmiş olmaktan dolayı kendi adıma çok mutlu oldum. İnanıyorum ki dinleyicilerimiz de çok mutlu olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikteydi. Bugün Lokman Hekim'i konuştuk. Hayatını, kişiliğini, fikirlerini biraz öğrendik ve en önemlisi zamanında hekimlere ama aslında tüm insanlığa öğüt olacak çok kıymetli cümleler
neler bugün yüreklerimize işlendi. Elif Berna Kutlu Atay'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onu daha yakından tanıma fırsatını bize sunduğu için ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.